Ayrım 18, Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 245. 39. Bölüm, Rüstem Bey'in baştan çıkarılması. Rüstem Bey haksızlığa uğramıştı. Kardelen'in kendisini vermeye zorladığı sözler ve ona dayattığı şartlar pek de mantıklı değildi. Çok geçmeden sömürüldüğünü hissetmeye başlamıştı. Bir sürü zaman harcamış, avuç dolusu paradan olmuş, sonradan da cömert ve sabırlı davranmıştı. Ama henüz metresine hiç sarılamamıştı. Sanki çok pahalı bir kız kardeşin bakımını üstlenmiş gibiydi. Aslında her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna dair çapraşık bir hissi olmasa olduğundan daha da sinirli olurdu. Kör düğümü kılıçla kesmek gibisinden bir çözümle ve sonra da sonsuza kadar içerlemiş bir kadınla yaşamak vardı işin ucunda, gönülsüz bir hedefe kendini zorla kabul ettirebilecek bir adam değildi. Dolayısıyla seçeneklerinin ya beklemek ya da malı iade etmek zorunda olduğunu biliyordu. Kaderi yalnızca işbirliği yapmak ve boyun eğmekten ibaret olan bir kadın gibi davranmamasını takdirle karşılıyordu. Ve Leyla'dan hoşlanmaya da başlamıştı. Bu yüzden de kendisini İstanbul'a geri göndermek konusunu uzun uzun düşündüğü anlara rağmen, bülbülleri dinleyerek hayal gücü ve beli alev alev kendini sabırlı olmaya zorladığı uykusuz geceler geçiriyordu. Her durumda Leyla'nın evdeki varlığından ayrı bir haz duyuyordu ve kendi kendisine eskisinden daha mutlu olduğunu sık sık hatırlatıyordu. Hem de parayı biriktirmek ciddi ölçüde zorlaşmış olduğu halde. Tamara Hanım'dan farklı olarak Leyla'nın, Rüstem Bey'in daha önce hiç duymamış olduğu pahalı ihtiyaçlardan oluşan bitmez tükenmez bir listesi vardı. Aktar Ermeni Levon'dan kar getiren Ali'ye, çömlekçi İskender'e kadar herkes için ticarette küçük bir patlama yaratmıştı metresi. Öte yandan sinmiş ve korkmuş bir tavşan gibi davranan Tamara Hanım'dan farklı olarak eve belli bir neşe de getirmişti. Udunun nameleriyle, kahkahasıyla ve iştahıyla. Rüstem Bey onun ele avuca sığmayan ve ne şans ki ehlileştirilmiş kekliğine de hiç mi hiç ilgi göstermeyen kedisi Pamuk'tan bile hoşlanır olmuştu. Leyla çok uzun süre bekletmeyi göze alamayacağını bilerek Rüstem Bey'i dikkatle izlemişti. Yine de bunu yapmaktan tatlı bir zevk alıyordu ve ayrıca nedenini kesin olarak söyleyemeyecek olsa da böyle davranmaya hakkı olduğunu düşünüyordu. Doğru zamanlama konusunda güçlü bir sezgiye sahipti. Bizzat kendisi de özlem ve sabırsızlıkla beklemekteydi. Onunla yatışının doğal ve yürekten olmasını istiyordu. Zira Rüstem Bey tarafından asla bilinmemesi gereken geçmişinde yeterince mücadele etmiş, yeterince sahtekarlık yapmıştı. Yaz ortası bir gece nüfusun çoğu kasabadan yaylalara göç etmeden hemen önce uyuyamadığını fark etti. Saatler onu yatıştıracak yerde uyanık tutuyorlar ve bülbüllerin ses düellosu da havayı yumuşatacak yerde çentikli dilimlere bölüyordu. Çam ormanındaki Müslüman mezarlarının arasında Rüstem Bey'le aşk yaptığı bir rüyadan uyanmış terliyordu. Heyecanlanmış ve kaygandı. Yatağından kalkıp pencereye giderek sıtmaya yaz gecesi havalarının neden olduğuna dair yaygın bir bilgi olduğu halde panjurları ardına kadar açtı. Pervaza dayanarak dışarıya baktı. Her şey ya gümüş rengi meşhum bir ışık ya da kapkara bir gölge olarak keskin çizgilerle bölünmüştü. Sabahın erken saatlerine kadar yazı yazan Leonidas Daskalos'un zeytinyağlı lambasının solgun sarı ışıltısını gördü. Bir kedi miyavladı, birkaç köpek anlamsızca havladı. Hayatında hiç böyle bir huzur ve doyum yaşamamış olduğunu düşünürken karnında bir hareketlenme hissetti. Kardelen ile kızları hala özleyip özlemediğini düşündü. Oradan ayrıldığından beri başlarına neler gelmiş olabileceğini düşündü ve hiçbir özlem duymadığına karar verdi. Onlar başka bir hayatın parçasıydılar. Benim olduğum yer burası diye düşündü. Bir hiç olan bu komik küçük yer benim olduğum yer işte. Parmaklarıyla şöyle bir saçını düzeltince bukleler hemen kulaklarının arkasına yerleşti. Bir anlamda kendi kendisine şaşmasına ve başını sallamasına yol açtı. En az 5-6 anlamda sahtekarın biriydi ama sanki Allah artık ona gülümsemiş gibiydi. Leyla yavaşça odasından çıktı ve elini duvara yaslayarak efendisinin yatıp uyumakta olduğu odaya giden yolu buldu. Kapı ağzında bir tereddüt anı geçirdi. Yarı karanlığa alışmaya çalıştı ve alçak divanda uyumakta olan şekle yaklaştı. Ama Rüstem Bey de uyumuyordu. tıpatıp metresini uyanık tutan gerekçelerle, kapıya geldiğini duymuş, her zaman önü sıra giden misk ve gül suyu kokusunu almış ve uyur gibi yapmıştı. Bir tür hoşluk yaşamak üzere olduğunu anlamıştı ve kalbi göğüs kafesinde gümbür gümbür atmakta olduğu halde hiç hareket etmeden yatmaktaydı. Leyla divanın yanına diz çöktü ve saçı Rüstem Bey'in yanağını hafifçe süpürdü. Yüzünün yan tarafını nazlı nazlı kendi yüzüne değdirdiğini hissetti Rüstem Bey. Yumuşak nefesi kulağını yalayıp geçti. Hem duyuyordu hem de hissediyordu bu nefesi. Leyla olduğu yerde hareketsiz kaldı ve Rüstem birdenbire çok sıcak ve ıslak bir şeyin onun yüzünden kayarak kendi yüzüne aktığını duyumsadı. Yanağından inerek ağzının köşesine ulaşan bir damla gözyaşı. Dilinin üstündeki bu yabancı tuzu tattı. Niye ağlıyor diye düşündü. Sebebi sezgisel olarak biliyor göründüğü halde. Leyla başını kaldırdı ve Rüstem onun elinin tersiyle şakaklarına nazikçe dokunmakta olduğunu hissetti. Aslanım diye fısıldadı Leyla. Aslanım benim, güzel aslanım, güçlü ve güzel aslanım benim. Büyü gibiydi bu sözler. Rüstem'i onun adını koyduğu şey haline getiriyordu. Bir kere daha öne eğildi, şakağından yumuşakça öptü. Dudakları sıcak ve oldukları yerde kalmak ister gibiydiler. Leyla kalçalarının üstünde doğruldu ve sonra kayboldu. Rüstem Bey bir an için mutlak hareketsizliğini muhafaza etti ve sonra onu izlemeyi düşündü. Ama içgüdüsel olarak bunun yanlış olacağını biliyordu. Sırt üstü döndü ve tatlı aksanıyla fısıldadı. Aslanım, aslanım benim, güzel aslanım, güçlü ve güzel aslanım benim kelimeleri üstünde düşündü. Mutluluk bağırsaklarında patladı. Aşağıya bacaklarına doğru, oradan yukarıya ciğerlerine ve boğazına doğru yayıldı. Gözlerine yaşlar dolduysa da bastırdı. Bir nedenle aklına Tamara geldi. Zevkin ve minnetin olduğu yerde küçük bir keder ile acı çiçeklendi. Ama sonra düşünceleri tekrar neredeyse satın almış ve hemen hemen kazanmış olduğu gizemli ve ateşli yaratığa döndü. Hayatı iç gözüne bir kere daha çatallanan bir yol gibi göründü ve kendine seçmiş olduğu ama seçim hakkını elinden alan bir kaderi olduğunu bildi. Efendi ve köle diye düşündü, nedenini tam olarak bilmeden. Efendi ve köle. Dışarıda bülbüller sesten kılıçlarıyla geceyi parçalarına ayırdılar. Daskalos Leonidas kötü kokulu bir fitil ışığında özgürlük, megalo idea ve büyük Yunanistan konulu bitmez tükenmez ateşli eleştirilerini yazıyordu. Henüz başlamamış ve birçokları gibi canavarlıkları ile ziyankarlığı önceden görülemeyen savaşın bir propagandacısı da. Sokaklardan birinde bir kadın feryat etti ve henüz uyumamış olanlar ürperdiler. Feryat eden kadının bir hayalet olduğunu herkesin inandığı bir dönem olmuştu. Ama zaman içinde ortaya çıkmıştı ki bu kadın tehlikeye düşmüş imparatorluğun yıllardan beri süren savaşlarında bütün oğullarını yitirmiş herhangi bir kadındır. Askere alınmış o kadar çok oğul yitirilmişti ki kasaba geceleri deli kadının hepsi adına feryat etmesine rıza göstermekteydi. O günlerde hasat kaldırmaya ya da evler inşa etmeye yetecek sayıda erkek yoktu. Damat olmaya yetecek kadar erkek yoktu. Düğünlerde müzik yapacak kimse yoktu. Gelecek yıllarda kurban edilecek oğullara baba olacak kimse yoktu. Sabahleyin Leyla imkan dahilinde olduğuna kendisini tanıyan kimsenin inanmayacağı bir enerjiyle başladı hayata. Yapacak çok işi vardı. Unutmadan Kardelen'in küçük kahverengi tavuk kanı şişesi el altında bir yere koydu ki uygun anda bakireliğini Rüstem Bey'i tatmin edecek biçimde geri getirebilsin. Ona akşam için özel bir muamele hazırlamakta olduğunu, mutfaktan, haremden ve iç avludan uzak durması gerektiğini söyledi. Rüstem Bey Leyla'nın vesayeti altında nasıl da yumuşak başlı bir adam haline geldiğine inanmakta zorlanarak kendi evinde böyle muamele görmüş bir adam asla olmamıştır diye düşündüyse de mutlu ve komplocu edasına bakarak ona boyun eğmenin kendi çıkarına olduğunu anlayabildi. Atına binerek batıdaki topraklarının bir kısmını denetlemeye gitti. Leyla bütün kasaba çocuklarına yönelik ödüller öneren acil bir mesajla Filote'yi dışarı yollayıp Kara Tavuk ile Mehmetçiğin, İbrahim'in, Gerasimos ile Drosula'nın taşlı makiler arasında yaşayan köpekten korka korka aranır ve torbalarını doldururlarken gitgide daha çok kirlenerek ve yara bere içinde kalıp kavrularak bütün bir günü yamacın sıcağında geçirmelerine sebep oldu. Leyla, hizmetkarları, kasabanın tüccarlarını, bilumum mum stoklarını, küçük üreticileri de bilumum sarımsak evenklerini kendisine satsınlar diye zorla ikna etmeye, kimilerini de Rüstem Bey'in kendi topraklarındaki sebze tarhlarını yağmalamaya yolladı. Leyla ilk anda aşçının canını sıkarak mutfağa el koydu. Bu cana yakın ve cüsseli adam Abant Gölü civarında olan ve zenginler tarafından tatlı dille kandırılarak uzaklara götürülen harika şeflerin yerden mantar gibi bittiği Bolu vilayetinin yerlisiydi. Rüstem Bey'in aşçısı 10 yıllık çıraklık dönemini tamamlamış, kuşağına ve gümüş saatine hak kazanmıştı. Bütün Güneybatı'da onun kadar iyi bir başka aşçının daha bulunup bulunmadığı çok kuşkuluydu. Leyla'nın mutfağına yönelik sınırsız hevesliliği kalbini çoktan fethetmişti zaten. Üstelik birçokları gibi canlılığına ve sevimliliğine de kapılmış durumdaydı. Ve bu yüzden kendisiyle Rüstem Bey'in en sevdiği tadın muhteşem bir ziyafetini yaratmak doğrultusundaki planına katılması şaşılacak ölçüde kolay oldu. Bir sarımsak orjisi oluşturacaklardı. Leyla iki patlıcan aldı ve mangalda közleyerek limon suyu sarımsak ve zeytinyağı ile ezilebilecek hale gelene kadar yumuşamaya bıraktı. İyice yumuşayana kadar patatesleri haşladı ve aynı malzemelerle yalnızca zeytinyağını damla damla katıştırmak suretiyle onları da ezdi. Nane, yoğurt, sarımsak ve salatalıkla cacık yaptı. Nohutlar afrodizyak etkilerini göstersinler diye humus hazırladı ve aynı amaçla deve sütüne bal, tarçın, cevzi, bevva ve kakule katıp harika ve egzotik bir içecek hazırladı. Eve mutluluk ve kahkaha dolsun diye kırmızı mercimeği macun haline getirdi. Aşçı kuşbaşı kesilmiş kuzu etini aldı, her bir parçaya birer delik açtı ve bu deliklerin her birinin içine bir diş sarımsak gömdü. Hızlı ateşte şöyle bir kavurdu ve sonra maydanoz, domates, soğan ve karabiberden ibaret bir salça içinde çok hafif ateşte bütün gün pişirmeye bıraktı. Geri kalan malzemeyi son dakikada katacaktı ki lezzetleri ağza dolu dolu gelsin. İzmir köfte ve Adana kebabı yaptı. Leyla'nın onuruna tarhun, sarımsak, kırmızı biber, ceviz ve ceviz yağı katkılı Çerkez tavuğunu yarattı. Bunu büyük düz bir tabağa Leyla'nın olduğunu iddia ettiği Çerkez kızının yüzü gibi beyaz ve yuvarlak ve sevimli görünecek biçimde yaydı. Dışarıdaki sokağa evin önünde dilencilerden oluşan bir kümenin toplanmasına ve yoldan geçenlerin kıskançlıkla yutkunmasına neden olan kokularla doldurarak bütün sabah boyunca emek sarf ettiler. Sonra Leyla cildindeki her bir kir zerresini buhara tutmak üzere hamama gitti. Boğucu neme aldırmaksızın nefesini tatlılaştırmak için mastika çiğneyerek, efendisinin kollarında söyleyeceği bütün güzel ve şiirsel şeyleri hesaplayıp tartarak tembellik etti. Sinirden midesi kasıldı ve sık sık gözlerini kapatarak kendisini sakinleşmeye zorladı. Terra incognita olduğundan değildi. Dipnot, keşfedilmemiş ülke ya da bölge. Ama bu defa her şeyin Allah'ın ve ilahi takdirin izin verdiği ölçüde kusursuz olmasını istiyordu. Sonunda hamamdan çıktığında endişelerini, bütün kuşkularını susturmuş ve yatıştırmıştı. Gecenin başarılı olacağını o kadar açık seçik ve kuvvetle öngörüyordu ki artık kuşku duymasına imkan yoktu. Yine de üstünde bir kadın bulunan tama satın aldı ve içeride kimsenin olmadığını sandığı bir anda Panagia Glykofiluza ikonası üstüne asmak üzere Aya Nikola Kilisesi'ne süzüldü. Ne var ki Polikseni oradaydı. Kum kasesine yaktığı mumu dikiyordu, ne düşüneceğini bilemedi ve dedikodu yayıldığında kasabanın geri kalanı da bilemedi ne düşüneceğini. Leyla sıkılana kadar bir süre ut çalıştı ve sonra kedisi pamuğun uzun beyaz tüylerini fırçaladı. Kedinin gözleri her zamanki gibi vahşileşti ve kedi vecd haline girerek kendini kaybetti. Leyla midesini tımar ederken tekmelemeye ve ısırmaya başladı. ''Yavaş, yavaş'' diye sitem etti Leyla. ''Bu gece ellerimde çizikler, delikler istemiyorum. Sen de ben de çok güzel olmalıyız, ikimiz de.'' Gidip aynasının önüne oturarak sarf ettiği çabayla başı dönene kadar kendi kendisini büyüledi. Sonunda gözlerini kırpıştırdı ve aynadaki yansımasına ''Bundan daha güzel olamayız'' dedi. Hem o hem de yansıması sır paylaşır gibi birbirlerine gülümsediler. Parmaklarına bir öpücük kondurdu ve yansımasının parmaklarındaki öpücüğe değdirdi. ''Bana şans dile'' dediler ikisi birden. Etrafta kötü nazarlı birinin bulunması ihtimaline karşılık ''Nazar değmesin'' diye ekledi. İç avludaki sehpa ile yer yastıklarının düzenini denetledi ve sonra çocukların yamaçtaki avlarının sonuçlarını inceleyebileceği odaya gitti. Şaşırtıcı bir görevdi ama mum işiyle uğraşması için hizmetkarlardan birini tayin etti. Her şey fevkalade tatmin ediciydi. Zaman yaklaştıkça güveni ve zafer duygusu daha da arttı. Leyla aynaya geri döndü ve gözlerine dikkatle sürme çekti. İki yanağına da rujla hafif hafif dokundu. Kaşlarını ve kirpiklerini fırçaladı, bileklerine ve boynuna misk sürdü. Yatağın üstüne sermiş olduğu giysilerine gül suyu serpti. Soyunup yatağın kenarına oturdu ve küçük bir makasla kasık kıllarının karanlık kamasını düzgünce kırptı. Çok fazla değil ama yeterli ölçüde. Hiçbir şeyin doğallıktan uzak görünmemesi önemliydi. Yumuşak ve ele davetkar gelip gelmediğini denetlemek için eliyle yokladı ve öyle olduğunu anladı. Dizin hemen üstünde uyluklarının etin yumuşak olduğu iç tarafına da biraz misk sürdü. Aynanın önünde durup sütümsü ve tatlı bir şeyi memelerini yoğurarak losyonun soğuk kayganlığının ve karnında dalgalanmalar yaratan duyarlılığın tadını çıkartarak etine yedirdi. Öldürecek birkaç saati daha olduğunu anlayınca uzanıp daha sonra uzun geceyi göğüsleyecek canlılığa sahip olsun diye kendini uyumaya zorlayarak biraz kestirdi. Pamuk göğsüne yerleşip çok yüksek bir sesle mırladı. Kedinin mutlu olduğunda salya akıtmak gibi bir huyu vardı ve Leyla biraz keyifsizce buna hoşgörü gösterdi. Geceleri yan yatarken kulağından içeri bir tükürük damlasının akması olabilecek en kötü şeydi. Güneş tepenin ardına indi ve Rüstem Bey ne bekleyeceğini bilmeden ama iyi bir ön seziyle kararlaştırılan saatte konağına geri döndü. Leyla onu içeri girerken selamlıkla karşıladı ve Rüstem onu gördüğünde olduğu yerde kaldı. Yalnızca harika kokmakla kalmıyordu. Ayrıca görüntüsü hiçbir zaman bu kadar özgür ve bu kadar güzel olmamıştı. Hafif giyinmişti, üstünde kırmızı renkli bol bir gömlek ile bir şal var ve belinde lila rengi bir kuşak vardı. Cepkeni kara kadifeden, işlemeleri ağır altın ipliktendi ve terlikleri de aynı malzemeden, aynı desendendi. Parmakları gümüş yüzüklerle ağırlaşmıştı. Siyah saçları fevkalade güzel fırçalanmış ve parlıyordu. Gözleri kocaman ve alabildiğine kara görünüyordu. Yarı karanlıkta ışıldıyorlardı. Alnında seyahatleri esnasında Smirna'da onun için almış olduğu altın para zinciri pırıldıyor, kulak memelerinden yine altın paralar sarkıyordu ki bunlar boy sırasına dizilmişlerdi. ''Hanım, bu gece harika bir mehtap var.'' dedi Rüstem Bey. ''İnsan karanlıkta bile görebiliyor.'' ''Son gece gibi.'' dedi Leyla Hanım. ''Siz de çok güzelsiniz.'' dedi Rüstem Bey biraz tereddüt ettikten sonra beceriksizce. Leyla elini uzatıp Rüstem Bey'inkini tuttu, kalbine bastırdı, öptü ve sonra başına götürdü. ''Güzelliğim, güzelsem eğer sizin içindir.'' dedi. ''Geliniz, size göstermek istediğim bir şey var.'' Rüstem Bey yeninden tutularak yönlendirilmeye itiraz etmedi. İç avlunun kapısına ulaştıklarında Leyla Hanım, ''Gözlerinizi kapatınız.'' dedi. Birkaç adım sonra da ''Açınız.'' dedi. Rüstem Bey o kadar harika, öyle alışılmadık bir şeye bakıyordu ki dili tutuldu. Bir elini alnına koyarak sevinçten yüksek sesle güldü. Sonunda sordu, ''Ne yaptınız böyle, cennete mi gelmişim ben?'' İç avlu parıldayan hareket eden sarı ışıklardan bir deryaydı. Belli bir şablon yoktu. Alevlerden bir kısmı bazen duruyor ve ötekiler yürüyorlar. Limon ağaçlarının sardunya, dağ kekiği, nane ve gül saksılarının arasında avare avare geziniyorlardı. Sanki cennetten yıldızlar yakalanmış da orada aşağı dünyanın o küçük karesi içinde dolaşmaya bırakılmıştı. Rüstem'i böyle hayretler içinde görmenin keyfiyle güldü Leyla. ''Sizin için yaptım.'' diye bağırdı. ''Sizin için yaptım.'' Rüstem öne doğru ilerledi ve bakmak için aşağıya eğildi. ''Peygamber aşkına.'' diye bağırdı. ''Her bir ışık bir mumun aleviydi ve her bir mum bir hayvanın sırtına dikilmişti. ''Harikulade.'' dedi. ''Bu kadar çok kaplumbağayı nereden buldunuz Allah aşkına?'' ''Çocuklar.'' dedi Leyla. ''Çocukları gönderip arattım.'' ''Harikulade.'' diye tekrarladı Rüstem Bey. ''Hayatım boyunca bu kadar güzel bir şey görmemiştim. Bunu benim için mi yaptınız?'' ''Evet aslanım.'' ''Aslanım.'' diye tekrarladı. ''Bana daha önce hiç böyle hitap etmemiştiniz.'' ''Etmiştim.'' diye cevap verdi yumuşak yumuşak. ''Ama duyabileceğiniz gibi değil.'' ''Duymalıydım.'' birbirlerinin gözlerine bakarak bu karşılaşmanın heyecanıyla yepyeni ve yabancı bir yere taşınarak yüz yüze durdular. "Geliniz de yemek yiyiniz," dedi Leyla sonunda. "Bir ziyafet hazırladım." Rüstem Bey mutfağın dışında küçük lambalarla süslü, küçük tabaklar içindeki mezelerle donatılmış bir sehpa buldu. Eli Rüstem Bey'in omzunda, "Oturunuz," dedi Leyla. Leyla da yanına diz çöktü. Ekmekten lokmalar koparıp sırayla humusa, cacığa, kırmızı mercimeğe, patlıcan salatasına batırıyordu. Bunları sanki çocukmuş ya da hastaymış gibi Rüstem Bey'in ağzına veriyordu. "Yiyiniz aslanım," diye de şımartıyordu. "Yiyiniz." Rüstem Bey gözlerini kapatarak değişik lezzetlerin kendisini ele geçirmesine izin verdi. Tekrar tekrar "ne çok sarımsak," diyordu. "Hayatımda bu kadar çok sarımsak yememiştim." Bülbüller şarkılarını söylemeye koyuldular ve uzakta matemli kadın katledilmiş oğulları için feryat etti. Bir baykuş çığlık attı, bir başkası haykırdı. Batması yakın olan ay karanlık bir gölün yüzünde kayan bir kuğu gibiydi. Avluda binlerce mum ışığı başıboş dolanarak duyuları altüst etmekteydi. Leyla sağ eliyle kuzu lokmalarını ağzına verip şakıyarak efendisini beslemekteydi. "Yiyiniz aslanım, yiyiniz." Sarımsağın buğusu beynine dolmuş Rüstem'i sarhoş etmişti. Leyla iki lokma arasında kendisine koca koca bardaklarla damağı temizlensin diye içine limon sıkılmış su veriyordu. Bardaklar dolusu baharatlı ve ballı deve sütü de vermiş ve içtiğinden emin olmuştu. "Bu garip işte, gerçekten garip bir lezzet," dedi. Pamuk kendisine uzatılacak artıklar için sabırla bekleyerek yakında bir yerde umut içinde oturmaktaydı. Bir hizmetkar küçük bir toprak kase getirdi ve kapağını kaldırdı. Buhar kalktığında Rüstem Bey bağırdı. "Bütün bir baş mı? Bütün bir baş sarımsak mı?" "Kabukları üstünde, zeytinyağında pişti," dedi Leyla. Bir dişini kopardı ve kurumuş altın rengi kabuğun içindeki lezzetli yumuşak eti sıkarak bir dilim ekmeğin üstünü çıkardı. "Yiyiniz," dedi. Rüstem Bey çiğnedi ve başını salladı. "Hayretlere seza, hayatımda böyle bir ziyafette bulunmamıştım, düğünlerde bile." "Yiyiniz," dedi Leyla. "Yemek üstüne tatlı yok ki, ağız tadı bozulmasın. Ne varsa burada, yiyiniz." Rüstem Bey bütün yemeklerden tadıp tıka basa doyduğunda Leyla mutfağın içine doğru gözden kayboldu. Mangalın közleri üstüne küçük pirinç bir cezve yerleştirdi. Köpüğün kahveyi kabartmaya başladığı sihirli anı bekledi ve taşmak üzereyken cezveyi kaldırdı ve kahvenin içine çökmesi için bekledi. Sonra tekrar közlerin üstüne oturtarak bir daha kabarmasını bekledi. Ancak ondan sonradır ki kahveyi küçük bir fincana boşalttı ve Rüstem Bey'e götürdü. Bir hizmetkar da nargileyi maşaya kıstırılmış bir parça közle dışarı çıkardı. Rüstem Bey kahvesini yudumladı ve daha önce karşılaşmamış olduğu, kafa yapan zengin bir tadı olan serin dumanı içine çekti. Kendini uçuyormuş gibi hissetti. Bir başka hizmetkar içinde sıcak kül bulunan bir başka kase getirdi. Leyla keten bir torbadan tükettikleri sarımsakların kabuklarını avuç avuç çıkarıp azar azar kasenin içine atarak "bunu koklayınız," dedi. Ve Rüstem Bey öne eğilip zengin ama hafif kokuyu burun deliklerine çekti. Fevkaladeydi. Yıldızlara baktı, aya baktı, etrafındaki değişken mum ışıklarına ve sonra Leyla'ya baktı. Onun da kararlı bir ifadeyle kendisine baktığını gördü. "Hayatım boyunca hanım," dedi, "daha ne kadar yaşayacaksam tamamında bu geceyi, bu ziyafeti, bu güzel ışıkları, sizi, sizin muhteşem güzelliğinizi hatırlayacağım. Bundan sonra daha iyi ne olabilir? Bundan sonra artık yalnızca ölüm var." "Şarkı söyleyeceğim," dedi Leyla, ellerini çırptı ve bir hizmetkar udunu getirdi. Yer minderlerinin üstüne bağdaş kurdu, enstrümanı aldı. Ayarını yaptı ve kiraz ağacından yontulmuş bir mızrapla notaları çıkarmaya başladı. Küçük koşturmaları ve tereddütleri, melismaları ve küçük kederleriyle melodiyi çıkardığında dostunun çehresini hipnotize etmek istercesine süzerek şarkıya başladı. "Aslanım, seni öptüğümde geceydi. Kim gördü? Gece yıldızları gördü, ay gördü. Ve ay denize söyledi. Ve deniz küreye söyledi. Ve kürek denizciye söyledi. Sen beni öptüğünde dudağında ruj izi kaldı. Kim gördü? Kartal gördü ve aramaya gitti. Kırmızının aynı tonunu ve kartal buldu onu. Bir prensesin dudağında. Haydi feneri yakalım ve kıyıya varalım. Ya dalgalar çok yüksekse ve bizi uzaklara taşırsa, kendimizi sandala çeviririz ve ellerimiz olur kürek. Kederli bir şeyler söyleyin dedi Rüstem Bey. Bir gece içinde çok fazla mutluluk olursa eğer, biridin nazarı değer. Ölüm yaklaştığında tek dileğim ölmek o yerde. Ki doğmuşum, hayat acılı ama sürüp gidiyor işte. Aniden durdu ve Rüstem Bey ona baktı. Leyla gülümsediyse de Rüstem Bey sordu. Niye ağlıyorsunuz? Gözlerinizde yaşlar var. Elimde değil, bu kederli şarkı yüzünden oldu. Kolunun yeniyle gözlerini kuruladı ve ekledi. Ben doğduğum yeri bir daha asla göremeyeceğim. Tekrar söylemeye başladı. Seni nereye ekeyim, kırmızı gülüm benim? Denizcilerden korkarım. Kıyıya eksem, soğuktan korkarım. Yukarı dağlara eksem, seni bir caminin yanına ekeceğim. Seni bir kilisenin yanına ekeceğim. Güzel bir ermiş mezarının yanı başına. İki elma ağacının arasına. İki turunç ağacının arasına. Ki bütün çiçekleri ve bütün meyveleri düşün. Senin üstüne kırmızı gülüm ve köklerinin dibinde ben yatmış olacağım uykuya. Tutkulu ve melankolik sıcacık sesi kasabaya ulaştı ve taş bir levha üstünde yatıp dinlemekte olan köpeğin bulunduğu Likya mezarları arasında yankılandı. Dikkat ettiniz mi dedi Rüstem Bey, bülbüller susmuş. Bir an sessizce durdular. Kasabada ahlak düşkünü kadınlar ve katı erkekler, namuslu ve dar kafalı, hepsi de iyi Müslümanlar ve iyi Hristiyanlar, küçük odalarında tüh tüh ettiler ve dediler ki, bu bizim Rüstem Bey'e neler oluyor anlamıyorum. Önce kendine bir fahişe ediniyor, sonra erkek gibi ut çalmasına ve şarkı söylemesine izin veriyor. Bu bir yüz karası. Doğru değil. Bu saygın değil ve biz de burada oturup bunu dinlemek zorunda kalıyoruz. Dünya nereye gidiyor? Leyla ile Rüstem Bey farkında olmaksızın birbirlerinin yüzüne baktılar. Dünya çok küçüldü. Leyla çok çekingen bir edayla öne uzandı ve Rüstem'in dudaklarına bir öpücük kondurdu. Udunu eline aldı ve dudaklarının köşesi incecikten bir gülümsemeyle yukarı kıvrılırken yumuşak, narin, şehvetli bir edayla söyledi. Dudaklarım şeker, yanaklarım bir elma, memelerim cennet ve vücudum bir zambak. Ah benim aslanım, seni bekliyorum. Ki şekeri öpesin, elmayı ısırasın, cennetin kapısını açasın ve zambağı ele geçiresin. Bir anlık sessizlikle bir baykuş hu çekti ve Rüstem Bey bir çeşit sarhoşluk içine düştüğünü hissetti. Leyla udunu dikkatle bir mindere yatırdı. Ayağa kalktı, saçını geriye silkeledi ve elini uzattı. Geliniz dedi, zamanıdır. Gece sıcak ve güzel. Kartal artık yuvasına uçmalı.